Ayrım 24. Sayfa 161. Romantik aşk ve çekirdek aile. Aşkın çekirdek aile ideali içinde bugünkü yerini alması 18. yüzyıldan 19. yüzyıla geçerken uzun bir değişim süreci sonunda gerçekleşti. Aslında aşk ilk başta oldukça anarşist bir yapıya sahipti. Yeni ekonomik düzene ve buna bağlı olarak yeni burjuva aile yapısına uymuyordu. Aşkın ne zaman ve kime vuracağı belli değildi ve bu nedenle de kontrol edilebilir bir yapısı yoktu. Aşıklar o duygusal sarhoşluk içinde toplumsal düzene ve sınıflar arasındaki ayrımlara uymayı reddedebiliyorlardı. Buna en iyi örnek Goethe'nin Werther'idir. Lotte'ye olan aşkı için topluma uygun bir çözüm bulamayınca ölümü seçmiştir genç Werther. Romantik aşkın burjuva aile idealine uydurulabilmesi ve bir tehlike olmaktan çıkartılabilmesi için o dönemki popüler yazı ve kitaplarda aşkın isyankar, karanlık ve yıkıcı özellikleri göz ardı edilmeye başlamış ve daha çok koruyucu, sakinleştirici yanları ön plana çıkarılmaya özen gösterilmiştir. Günlük yoğun ve yıpratıcı çalışmasından eve dönen erkek, evde aşık olduğu karısında huzuru ve güveni bulur. Karısı, onun her akşam sığındığı güvenli limanıdır. Peki bu çekirdek aile modeli, batı ve batılı değerlerle yaşayan toplumlar için neden hala önemini aynı şekilde korumaktadır? Sosyolog Max Weber, romantik aşkı modern batıdaki mitolojik inanç ve düşüncenin son kalesi olarak görür. Weber'e göre, gittikçe daha fazla yarışmacı karakter kazanan kapitalist dünya, bireyleri kutsal bir sevgi düzeni içinde emniyet ve duygusal bir güven aramaya davet etmektedir. 19. yüzyılda burjuvazinin yükselişi, klasik çekirdek aile idealinin de giderek yükselmesine neden olmuş, aileyi sosyal ve kültürel bir örnek haline getirmiştir. Zamanla işçi aileleri de bu ideale yaklaşmışlar ve giderek bağlanmışlardır. Burjuva ailesinden 1950'lerin ve 60'ların özelleşmiş küçük ailesine geçiş. 19. yüzyılın burjuva ailesi 1950'li ve 60'lı yıllarda ortaya çıkan çekirdek ailenin öncülüydü. 19. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ortalarına kadar süren bu gelişim sık sık kesintiye uğradı aslında. İki dünya savaşı arasında 1920'li ve 30'lu yıllarda kadınların çalışmaya başladıkları ve kendi bağımsız tarihlerini yazmaya başladıkları bir dönem oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra politik ve ekonomik koşullarda meydana gelen belirli değişimler olmasaydı, bahsi geçen küçük aile idealinin gerçekleşmesi de mümkün olmayacaktı. Bu önemli değişimlerden biri, Dünya Savaşı cehenneminden sonra insanların kutsal ve huzur dolu bir dünya özlemi duymaya başlamalarıydı. İnsanlar, Dünya Savaşı'ndan sonra anlaşılır bir şekilde güven ve emniyet aradılar. Aradıklarını da klasik burjuva ailesinde buldular ya da bulduklarını sandılar. İkincisi de alışılmadık bir ekonomik büyümenin gerçekleşmesiydi. Bu sayede birçok insan en ufak bir ekonomik zorlukla karşılaşmadan ve korku duymadan aile kurabildi. Ailede tek kişinin çalışması belki de dünya tarihinde başka hiçbir zaman olmadığı kadar ailenin bütün ihtiyaçlarını karşılamaya yetiyordu. Aile idealimiz neden mutsuzluk sebebi olabilir? Burjuva ailesi ve 1950'li 60'lı yılların ideal ailesi aklımıza, yüreğimize çıkmamacasına yerleşmiş durumda. 19. ve 20. yüzyıldaki feminist kadın hareketi ve alternatif yaşam biçimlerine rağmen 21. yüzyılın başında da küçük aile modeli insanların büyük çoğunluğunun ulaşmaya çalıştığı ideal olarak yerini koruyor. Bunun temelinde şu üç etken yatıyor. Kadının aile içindeki, parantez içinde, duygusal atmosferin sağlanması ve çocukların yetiştirilmesi, erkeğin de çalışma hayatındaki yerinin hala korunuyor olması. Aşkın, ailenin temelini atan ve sürdürücü etkisinin devamı. Çocukların ve onların yetiştirilmesinin merkezi önemi. Birçok insan bu ideale göre yaşıyor ve bu idealle az ya da çok mutlu mesut hayatını sürdürüyor. Ama sayıları azımsanmayacak kadar çok insan da bu aile modelinden memnun değil ya da bu modelin kendilerine uygun olmadığını düşünüyorlar. Oysa bu modelin kendilerine uymadığını düşündükleri için başka aile modellerini hayata geçiren insanların kendileri bile bu yaşam biçimlerinde ortaya çıkan zorlukları ve bu zorluklarda başa çıkarken yaşadıkları sıkıntıların kaynağını yanlış yerde arıyorlar. İdeal modelden sapmış olmalarından dolayı suçluluk duyabiliyorlar. Bir şeyler yolunda gitmezse sanki sonsuz aşk, anne babalık ve başlarının üzerlerindeki çatı yalnızca bu ideal modelde mümkünmüş gibi düşünmeye başlıyorlar. Aile mitleri. Huzur ve güç vermesi gereken ideal aile mitinin kendisi huzursuzluk ve sıkıntı kaynağı olabiliyor. İdeal aile mitinden beslenen bazı tipik düşünceler, gerçekleştirilmelerinin olanaksızlığı nedeniyle birçok insanın hayatını zorlaştırıp mutsuz edebiliyor. Günümüzde sistemik aile terapisinin öncülerinden Johann Schweitzer bu etkili etkenleri şöyle özetliyor. Çocuklar, anne, baba ve çocuktan oluşan aile düzenine ihtiyaç duyarlar. Böyle bir aile biçiminin o düzen içinde yaşayan insanların mutlu ya da mutsuz olmalarına etkisi olduğunu kanıtlayan yeterli bir bilimsel çalışma yok. Ailenin bir yuvaya ihtiyacı vardır. Çocukların iki ya da daha fazla evde büyüyor ve yaşıyor olmalarının onlara zarar verdiğiyle ilgili hiçbir kanıt yok. Çocukların kendilerini iyi hissetmeleri, anne babanın ayrı olup olmamalarından bağımsız, anne baba olarak çocukla ilişkilerinin kalitesine bağlıdır. Ailelerin birlikte zaman geçirmeye ihtiyaçları vardır. İnsanların büyük bir kısmının hafta sonları bile çalışmaya başlamaları birçok nedenden ötürü düşündürücüdür. Ama çocuklarla geçirilen zamanın süresinden çok, o sürenin nasıl geçirildiği, duygusal bir yakınlığın ve belli bir kalitenin olup olmadığı daha önemlidir. Anne ya da babadan birinin olmadığı aileler eksik ailelerdir. Bu düşüncenin temelinde özellikle erkek çocukların erişkin hayatlarında erkek gibi davranmayı öğrenemeyecekleri, işe gidemeyecekleri ya da matkap kullanamayacakları yanlış inancı yatar. Bu tamamen saçmalıktır. Yalnız çocuk yetiştiren annelerin çevrelerinde de erkek çocukların model alabilecekleri başka erkekler bulunur. Anne baba birbirini sevmelidir. Böyle olması iyidir ama romantik aşkın varlığı iyi bir aile olmaya kesinlikle yetmez. Anne ve baba çocuklarıyla birlikte yaşamalıdır. Eğer anne baba olarak ne yapacaklarını bilmiyorlarsa, en sorumlu davranış biçimi ayrılmayı becermek ve çocuklarla var olan koşullar içinde en uygun çözümü bulmaya çalışmaktır. Diğer kültürlerden ne öğrenebiliriz? Günümüzde ortalama bir Avrupalı çocuğun iki çocuk odası, dört büyük anne ve dört büyük babası vardır. Çünkü eşler boşanmışlardır. Üçüncü dünya ülkesinde bir çocuğunsa oyun odası yoktur ama çok geniş bir akraba çevresi vardır. Ailenin tarihine ve gelişimine bakarken yalnızca endüstrileşmiş batı ülkelerine bakarsak yanılırız. Globalleşme aynı zamanda global düşünmemiz gerektiğini de söylüyor bize. Bu nedenle ailenin gelişimiyle ilgili yorumlarımızı yaparken biraz daha dikkatli olmalıyız. Birçok batılı araştırmacı bu konuda hala postkolonyal bir düşünce yapısına sahip. Aile araştırmaları çoğunlukla Avrupa ve Kuzey Amerika'nın büyük şehirlerinde yapılan çalışmalara dayanıyor. Oysa Avrupa'nın ve Kuzey Amerika'nın kırsal bölgelerine ve üçüncü dünya ülkelerindeki aile modellerine bakıldığında başka bir yapı görülür. Bu nedenle önem arz eden sorular da metropollerdekinden çok daha farklıdır. Bu durum modern batı şehirlerindeki araştırmalarda varılan sonuçların yanlış ya da önemsiz olduğunu göstermez ama evrenselliği konusunda dikkatli olmamız gerektiğini gösterir. 1960'lı yıllarda Amerikan aile sosyologları, bütün dünyanın günün birinde Amerikan aile yapısına varacağını ve bunun mutlak gerçeklik olduğunu söylüyorlardı. Bunun böyle olup olmadığını anlamak için 4 ayrı kültüre biraz daha yakından bakalım ve sonra Türk aile yapısıyla ilgili gözlemlerime geçelim. Latin Amerika, Hindistan, Afrika ve Çin, endüstrileşmiş Batı ülkeleri dışındaki dünyayı kavramak için yakından bakmamız gereken 4 önemli bölge. Latin Amerika aile yapısı, ataerkil aile modelinin sonu. Hristiyanlık, daha doğrusu Katoliklik, 500 yıldan fazla bir süredir Latin Amerika toplumlarının etik normlarını belirliyor. Bu nedenle ruhsal ve dinsel açıdan Latin Amerika Avrupa'ya oldukça yakındır. Latin Amerika'da evlilik 19. yüzyılın sonlarında kilisenin tekelinden çıkmış, seküler anlayış hakim olmaya başlamıştır. Bugün hala Katolik ahlak yapısının hakim olmasına rağmen evlilikler stabil olmaktan çok uzaktır ve özellikle sosyoekonomik olarak alt tabakada evlilik dışı doğumlar ve yalnız çocuk yetiştiren anneler çok fazladır. 1997'de yayımlanan bir rapora göre São Paulo ve Rio de Janeiro'da çocukların yaklaşık 1/3'ü yalnızca anne ya da büyük annenin başında bulunduğu aile ortamında yetişmektedir. Güney Brezilya'da incelenen çiftlerin yalnızca %10-25'i resmi olarak evlidirler. Ama yalnızca kırsal kesimde değil, modern büyük şehirlerde de yalnız çocuk yetiştiren anneler akrabalarının desteğinden, yardımından yararlanır. Yardım edenler yalnızca kadın akrabalar değildir. Amca, dayı, erkek kardeşler de yardımlarını esirgemezler. Birçok aile kendi çocukları olduğu halde öksüz ve yetim çocukları evlat edinirler. Var olan evlilik ideali ise her şeye rağmen oldukça batılıdır. Aşk ilişkisine dayanan serbest eş seçiminde büyük ailenin yalnızca belli ölçüde karışma hakkı vardır. Ama kesin belirleyici olan kişinin kendi kararıdır. Orta ve üst sınıfta Avrupa'daki çekirdek aile modeli oldukça yaygındır. Yalnız başına çocuk büyüten anneler esas olarak alt tabakalarda görülür. Ataerkil yapının temel taşı olan macho erkek, gerek toplum içinde gerek ailelerde yavaş yavaş gülünerek anlatılan eski bir hikaye olarak kalmaya başlamıştır. Bu değişim, kadının iş hayatına girmesiyle ve ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabilmesiyle paralel olarak gerçekleşmiştir. Erkeğin dışa karşı aile reisi görünüşüyle, gerçekte aile içindeki marjinalize oluşu arasındaki çarpıklık, uzun süreden beri kadınların açık olarak aile içindeki belirleyici ve merkezi rolünün gün ışığına çıkmasıyla ortadan kalkmıştır. Erkek, Latin Amerika ailesinde ataerkil hakim rolünü yitirmiştir. Orta tabaka her şeyiyle birbirine eşit eşlerden oluşan birliktelik ve evlilik modelini benimsemişken, alt tabaka zaten çok uzun zamandır buna olan inancını yitirmiştir. Ama Avrupa'daki yalnız çocuk yetiştiren annelerin aksine yalnızlaşma, yoksullaşma ve izole olma riski Latin Amerika annelerinde oldukça düşüktür. Çünkü burada kadınlar geniş akraba çevreleri tarafından oldukları gibi kabul görürler ve desteklenirler. Latin Amerikalı kadınlar bu anlamda Türk kırsal kesimindeki ve Hindistan'daki kardeşlerinin ancak hayal edebilecekleri bir özgürlüğe sahiptirler. Hindistan aile yapısı. Aşk evlilikleri yalnızca Bollywood'da. Hindistan, Çin'den sonra dünyanın en büyük nüfusuna sahip ülkesi olarak derin kültürel, sosyal ve ekonomik çelişkiler barındıran bir ülkedir. Bu çelişkilerin doğal olarak aile ilişkilerine de önemli yansımaları vardır. Gelenek, mitoloji, din ve ataerkil yapı toplum düzeninde hala çok belirleyici rol oynuyor. Aile normları da yalnızca ritüeller ve bayramlarla sürmüyor, televizyon sayesinde Hint filmleri aracılığıyla da perçinlenmeye devam ediyor. Bizdeki eski aşk filmlerindekini andırır uzun ve baygın bakışmalardan ibaret aşk sahneleri, aşk evliliklerini çağrıştırsa da, evliliklerin büyük çoğunluğunda gerçeklik bu değildir. Geçerli olan model, dini bir yükümlülük olarak algılanan klasik Hint evliliğidir. Çoğunluk için hala kast içi evlilikler geçerlidir ve ailenin yaşayacağı yeri erkek belirler. Evlilik seremonisinin ritüelleri hiç şaşmadan eskisi gibi uygulanmaktadır ve evliliklerin en önemli işlevi hala dünyaya erkek çocuk getirmektir. Babanın kızını bakire olarak damada teslim etmesi gerekir. Gelin olma yaşı yasalarla 18'e çekilmiş olsa da kızlar bizim ülkemizde olduğu gibi çok daha küçük yaşlarda evlendirilir. Bir Hint ailesi yalnızca anne baba ve çocuktan değil, bir arada otursunlar ya da oturmasınlar, bütün akrabalardan oluşur. Batıdaki gibi çekirdek aileler henüz tam bir istisna teşkil ediyor. Boşanma, Hindistan'da özellikle kadın ve ailesi tarafından hala büyük bir ayıp olarak algılanıyor. Bu nedenle boşanma oranları çok düşük ve boşanan ya da dul kalan kadın tekrar evlenmiyor. Bu nedenle de üvey anne babalar hemen hemen hiç yok gibi. Bunun yanında koca öldükten sonra dini nedenlerle kendisi de ölümü seçen kadın sayısı yılda 5000 civarında. Sokaklar sahipsiz ve anne babasız çocuklardan geçilmiyor. Batılı değerlere uygun olarak sevgi ve aşka dayalı serbest eş seçimi Hindistan'da yalnızca filmlerde görülüyor. Gerçekte ise hemen hemen yok gibi. Modern genç Hintliler böyle bir evliliğin hayalini kurup hayata geçirmeye cesaret ettiklerinde kendi aileleriyle derin çatışmaları ve uyuşmazlıkları göze almak zorundalar. Bu seçim her şeye sırtlarını dönmek demek, dine, geleneğe ve aileye. Bu durum Afrikalı aileler için de geçerli. Afrika aile yapısı. Ömür boyu evlilik yoktur. Farklı aile modellerinin ortadan kalkacağı ve geleceğin ailesinin çekirdek aile olacağı tezi Afrika'da da gerçekleşmiş gözükmüyor. Globalleşme çağının çoğul ve farklı aile biçimleri yüzyılımız için daha evrensel bir modelmiş gibi duruyor. Hindistan'da olduğu gibi Afrika'da evlenenler de ömür boyu evli kalıyorlar. İki kişi evlendiğinde iki ayrı akraba grubu da evlenmiş oluyor ve ilişkileri süreklilik kazanıyor. Bu bağlar insanlara birçok hak kazandırsa da esas olarak birçok sorumluluk da yüklüyor. Kadınların toplum ve aile içindeki özel konumları anaerkil bir aile düzenine işaret ediyor. Örneğin Gana'da ailenin beslenme ve bakımının ana sorumlusu kadındır. Bu konum kadına belli bir bağımsızlık veriyor. Kadınlar çoğunlukla kendi çocukları, diğer kadınlar ve onların çocuklarıyla birlikte yaşarlar. Kendi kocalarıyla birlikte yaşadıkları ortak bir evleri yoktur. Bu kendiliğinden varılmış durum, belki de batılı ülkelerde yalnız çocuk yetiştiren kadınlar için bir model teşkil edebilir. Birçok Afrika toplumunda kadınlar anaerkil bir düzen içinde yaşarlar. Kocalar karılarını ziyarete gelir ama bu ziyaretleri sırasında hediye getirmek, maddi desteklerini göstermek zorundadırlar. Eşlerin birlikte yaşamaları yalnızca evliliğin ilk yıllarında birkaç yıl için söz konusudur. Bu anaerkil düzenin sonuçları Batı ülkeleri için bile oldukça modern. Afrika'da erkek çocuklar evi çok erken terk eder. Buna karşılık kızlar evde anneleri ve diğer kadınlarla kalırlar. Kadınlar arasındaki ilişkiler karşılıklı güven, ilişkilerin sürekliliği ve yardımlaşma üzerine kuruluyken erkekler bütün bunlardan mahrum olarak yaşarlar. Afrika'nın büyük şehirlerinde sosyoekonomik üst tabaka çekirdek aile modelini sürdürmeye çalışsa da fakirlik halkın büyük bölümünü büyük şehirlerde de farklı aile biçimlerini hayata geçirmeye zorlar. Erkeklerin alkolle olan sorunlu ilişkileri, kadınların onlarla uzun süreli güvenli bir bağlanmaya dayanan birliktelikler yaşamalarına engel olur. Şehir kadınları da kırsal kesimlerdeki kardeşleri gibi bir yardımlaşma ağı kurarlar ve erkeklerin onları yalnızca arada sırada ziyaret etmelerine izin verirler. Bunun bedeli kendi aileleriyle olan ilişkilerinin tamamen kesilmesi ve bir başka anlamda yalnızlaşmadır. Ayrım sonu, sayfa 169.